أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجمع الزوائد 11.846 Said bin Jübeyr der ki, İsrail oğulları, ey Musa, senin Rabbin önce mahlukatı yaratıyor, sonra onları azap ediyor dediler. Bunun üzerine Yüce Allah Musa'ya ekin ek diye vahyetti. O da ekti. Sonra ekini biç buyurdu, biçti. Sonra savur buyurdu, o da savurdu. Bunun sonucunda ekinin samanı bir yerde toplandı. Allah bu ne işe yarar diye sordu. Musa aleyhisselam yakmaya deyince Allahu Teala işte bunun gibi ben de mahlukatımdan yalnız yanmayı yani ateşe hak edenleri azap ederim buyurdu. Allahu Ekber. Hafazan Allah. Bütün bu olaylar bana Kur'an-ı Kerim'deki Musa aleyhisselamla Cenab-ı Hak arasındaki konuşmaları hatırlatıyor. Hani Allah size bir bakara kesmenizi emreder. Onlar diyorlar nasıl bir bakara? Musa aleyhisselam Allah'a soruyor, Allah tarif ediyor, söylüyor kavmine. Bunlar hemen aynı anda mı oluyor gibi aklımıza geliyor bizim. Yani meydana toplanmış insanlar, Allah Musa aleyhisselam onların karşısına çıkarmış. Allah vahyediyor, Musa aleyhisselam söylüyor, kavmi cevap veriyor, Allahu Teala vahyediyor, Musa aleyhisselam cevap veriyor mu? Bunun 40 yılda bittiği haberleri var kitaplarda. Yani Musa aleyhisselamın kavmine bu teklifi yapıp sonunda onların ama her şeye rağmen sonunda kesmeleri 40 yıl sonra gerçekleşmiş. Ya bu olay da öyledir, ekin ekilir, beklenir, zaman geçer, devran döner, sonra ekin biçilir, sonra savrulur ya da bütün bunlar bir özel harekettir. Cenab-ı Hakk'ın özel lütfu ve ihsanıdır. Musa aleyhisselam ekini ekmiştir, hemen büyümüştür, hemen biçilmiştir, hemen savrulmuştur, hemen sapı samanı birbirinden ayrılmıştır, taneler bir tarafa yığılmıştır, sonra yakılacak bölüm açığa çıkınca, o ne işe yarar ey Musa deyince, yakmaya ya Rabbi bir işe yaramaz ki der, sanki toprağa karışan bölüm zaten nerede kullanılacaktır da, Cenab-ı Hak da der ki, işte ben de bunun gibi mahlukatımdan ateşi hak edenlere azap ederim buyurur. 11.847 Vahb bin Münebbih anlatıyor. Ben hem kör olmadan önce hem de kör olduktan sonra İbn Abbas'la beraber oldum. Kendisine kader konusu soruldu. Şöyle cevap verdi. Kader konusunda insanlar içinde en isabetli söz söyleyenin o konudaki en cahil kimse olduğunu gördüm. Yine o konuda insanların en zayıf görüşe sahip olanının onu en iyi bilen kişi olduğunu gördüm. Düşündüm ki kader üzerinde düşünen çıplak gözle güneş ışınlarına bakan kimseye benzer. Ona ne kadar çok bakarsa o kadar çok şaşkınlığı artar. Estağfurullah. Demek ki kader konusunda en isabetli söz o konuda en cahil kimsenin sözü. Yani ben bu konuyu bilmiyorum. Evet, bunu bildi mi insan, bunu söyledi mi insan, bu durumda olduğunu beyan etti mi, o en isabetli sözü söylemiş olur. Yine bu konuda insanların en zayıf görüşe sahip olanı, onu en iyi bilen demek. Yani ben onu bilmiyorum. Bunun bilinecek yanının olduğunu bilmiyorum. Bu iman olarak kabul edilecek bir konu değilse bilinecek bir konu değildir demeyi kim biliyorsa işte o bu konuda en güzel söz söyleyen demektir. Bir gün gençlerden bir grup ziyaretime geldiler. Onlardan birisi beni önceden tanıyordu. Diğerleri henüz benimle ama özellikle İslam'la yeni tanışan insanlardı. O benimle önceden tanışan, hocam, akşam tartıştık bir konuda, sizinle konuşmaya geldik ama münasip anlatsanız, arkadaşlar çok yeni de, dedi. Hay hay, konu ne dedim? Kader dedi. Tamam dedim. Yanlarına vardım, karşılarına oturdum ve konuşmaya başladım. Hani tanışmak için adını sanını sorarsınız, öyle adet etmişler. Ya da nüfus cüzdanı bilgileri sanki yeniden gündeme getirilir ya. Başka, doğduğu yerin özellikleri, yaşadığı yer, bundan sonra yaşayacağı yerler, ailesi, sevdiği yemeklerden, elbise, marka ve modellerine varıncaya kadar şöyle biraz ileri geri konuşur ya insanlar. Ben de onlarla tanışma faslıyla sözü uzatırken işi Allah'ın her şeye gücünün yettiğine ama Allah ne isterse isteyebileceğine, bir de her şeyi yaratanın Allah olduğuna ve sonuncu birim, dördüncü madde olarak da Allah'ın her şeyi bildiğine ve bilmesinin tam ve mükemmel, eksiksiz ve noksansız olduğuna getirdim. Söz buraya gelince, tabii ben hem konuşuyor hem de gözetliyordum kafaları ve gönüllerindekinin yüzlerine akseden o işaretlerini, izlerini takip ediyordum. Birdenbire durgunlaştılar. Hele biri daha bir daldı gitti sanki. Ben de onu seyrettim. Belki 15-20 saniye sonra, hayrola dedim, gidip gelmedin, bir yerlere gittin, uzaklaştın buradan. Yok dedi, ama olur mu dedim, bak burada değildin. Evet dedi, ben buraya bir konuyu tartışmaya gelmiştim. Ay, eyvah dedim, çok özür dilerim, ben hani şöyle hoş sohbet konuşalım anlamına sözü uzattım galiba, özür dilerim deyince hayır hayır dedi. Mesele anlaşıldı. Ama dedim söyleyin. Lütfen dedim. Yani ne ise tartışacağınız konu, konuşacağınız konu neyse anlasak dedim. Hayır gerek kalmadı ki dedi. Neydi dedim konu? Kader dedi. Yani dedim. Kaderin bilinmesi konusu. Aa doğru dedim. O hiç tartışmaya gerek olmayan bir konu. Çünkü kader bilinmez ki. Ya dedi. Kadere iman edilir. Yani Allah'ın tekvin, irade, kudret ve ilim sıfatları sahibi olduğunu kabul etmek, bunu daha bir benimsemek, özümsemek, buna iman etmek, bu imanı kendimize mal etmek anlamına, yeniden inanmak anlamına bir kader inancıdır İslam'ın istediği dedim. Biz de onu anladık dediler. Öyle ya, Allah ne isterse ister, kim onu hesaba çekebilir? Ama Allah her şeye gücü yeter. Kim onun gücünün yetmediği bir şey anlatabilir? Allah her şeyi yaratandır. Bir şey eğer varsa ki Allah'tan başka bütün varlar yaratılmıştır. Onları yaratan Allah'tır. Bir de Allah her şeyi bilir. Ama ne güzel bilir. Mükemmel bilir, eksiksiz bilir, noksansız bilir, tam bilir. İşte bunları böylece kabul etmek kadere iman demektir ki bu konuda en isabetli söz bu bilinmez. Bu ancak iman edilir demektir. 11.848 Sevban anlatıyor. Sahabeden aralarında Ebu Bekir ve Ömer'in de bulunduğu 40 kişi toplanıp kader ve cebir konuları üzerinde düşünmeye başladılar. Hemen Ruhu Emin Cebrail aleyhisselam inerek ey Muhammed hemen ümmetin yanına çık. Yeni bir gelene ortaya attılar. Yeni bir şey icat ettiler dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel yanlarına hiç çıkmadığı bir zamanda onların yanına gitti. Ashab onun bu halinden endişe etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına rengi değişmiş olarak çıkmıştı. Sanki yanakları adeta ekşi nar tanesi gibi kıpkırmızı olmuş bir haldeydi. Ashabı Resulullah'ı bu halde görünce hemen kollarını katlayarak ona doğru seyirttiler. Elleri avuçları titriyordu. Biz Allah'a tevbe ettik, Resulünün yoluna döndük dediler. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, az kalsın azabı hak edecektiniz zira bana Ruhu Emin gelerek hemen ümmetinin yanına çık. Çünkü onlar yeni bir gelenek çıkardılar. Çünkü onlar dinde olmayan bir şey ortaya çıkarmaya başladılar. Yani Arapça şekliyle ya Muhammed uhruc ala ummetik fakat ahdeset onlar yeni bir şeyler ihdas ediyorlar dedi. Demek ki kader konusunda, cebir konusunda insanlar yaptığını mecburen mi yapar, zorla mı yapar, Allah takdir etti de öyle mi yapar, Allah'ın bilmesi insanın amelini bağlar mı, iradesini etkiler mi konularında insanların konuşmaları ve tartışmaları gerekmiyor, düşünmeleri gerekmiyor. Allah her şeyi yaratandır, kabul ediyoruz. Bize düşünce imkanı veren Allah'tır, amel imkanı veren Allah'tır. Allah bizi bilir, önceden bilir, sonradan bilir, tam bilir, mükemmel bilir. Allah bildiyse her şey tamamdır ama Allah ne bildiğini bize bildirmez. Bize kulluk yapmamız söyler. Şunlar yasak, yapmayın, cehenneme gidersiniz. Bunlar benim rızamı kazanmak için yapmanız gereken şeylerdir der. İşte biz de onlara sarılmamız, yani kulluk yapmamız ama isyanlardan kaçarak, ama emirleri yerine getirerek kul olmamız gerekir. 11.850 Sevban'ın bildirdiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabım anıldığında susun, yıldızlar bahis konusu edildiğinde susun, kader konusu geçtiğinde susun. Yine aynı konuda 11.851 Abdullah İbni Mesud'un bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabım anıldığında susun, yıldızlar bahis konusu edildiğinde susun, kader konusu geçtiğinde susun. Yani bunlar üzerinde konuşulması gereken konular değil. Ashab yanlış yapmış, doğru yapmış. Biz ashabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aralarında yaşadığı bir toplumun üyeleri biliriz. Onların şerefi buradan kaynaklanır. Onlar doğrusuyla yanlışıyla peygamberle birlik bir hayat yaşamışlardır. Yaptıkları yanlışa aleyhissalatü vesselam müdahale etmiş, yaptıkları doğruyu desteklemiştir. Onların doğruları peygambere uyunca gerçekleşen hareketleri, onların yanlışları kendi kafalarına göre hareket ettikleri ya da peygamberi anlamadıkları andaki yanlışlarıdır. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet ne diyorsa, ashab bunu peygamberden nasıl aldı öğrendiyse, onların değeri buradadır. Biz de onları böylece biliyoruz. Ama efendim, ashabın kimilerinin yanlış yaptığını biliyoruz. Mesela, zina etmiş de, bundan dolayı reçmedilmiş bir sahabeden söz edilir. Evet, onun bu yaptığı işi peygamber onaylamamış ki, ama din onlar üzerine bina edilmiştir. Dinin ikame edildiği dönem hayatta olan insanlar, peygamberin yanı başında olan insanlar onlardır. Yanlış yapmışlarsa, hata etmişlerse, bu peygamber diliyle düzeltilmişse, işte bu bizim için nimettir. Gelmiştir sahabeden biri, bir delikanlı, bir genç, zina etmek için izin istemiştir aleyhissalatü vesselam'dan. Ama demiştir sallallahu aleyhi ve sellem, sen şöyle düşün, bir de böyle düşün, bir de böyle düşün diye konuyu ona anlatmış. Yani kıyamete kadar bütün insanlığı anlatmıştır. Onların durumu özeldir ve bundan dolayı güzeldir onlar. Yıldızlar konusu da öyle. Yıldızlarla ilgili üç şey biliyoruz. Allah'ın bize bildirdiği. Onlar gökyüzünün süsüdür. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيَ وَيَا بِزِينَةِنِ الْكَوَاكِبِ İşte o kadar. Bilebildiğimiz, bileceğimiz bir yönü budur. Allah gökyüzünü yıldızlarla süslemiştir, tezyin etmiştir. Yine onlarla ilgili bir başka bilgi biliyoruz. İkincisi, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَيَاطِينَ Allah-u Teala yıldızları şeytanlara onları taşlamak için atmada kullanır. Bir şeraredir, bir ateş kıvılcımıdır. Meleklerin konuşmalarından hırsızlık yapmak dileyen şeytanların taşlandığı sanki aletlerdir onlar. Bir üçüncü yönü vardır yıldızlarla ilgili Kur'an'ın beyan ettiği. O da mesela ve bin necmihum yehtedun. Geceleyin siz yıldızlara yol bulursunuz. Denizde ve karada, karanlıklarda yol bulmanız için Allah size yıldızları lütfetmiştir der Allah. İşte bunlardan başka bizim onlarla ilgili bileceğimiz bir konu yoktur. Bir de kader konusunda susacakmışız bu hadise göre. Öyle ya, konuşacağımız ne var? Kader mi? Allah bilir her şeyi. Allah her şeye gücü yeter. Allah ne isterse ister ve her şeyi yaratan Allah'tır. Bildim ve iman ettim. İkrar ediyorum. Daha Dahası yok, konuşacağımız bir konu yok ki. İşte ancak bu kadar konuşulur, ancak bu kadar söylenir. Yani ben kadere iman ettim denilir o kadar. Ben kadere iman ediyorum. Ben kadere iman ettim. Hepsi o kadar. 11.852 İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaderi tartışmaktan sakının. Zira bu Hristiyanlıktan bir şubedir. Estağfirullah. Yani kader konusunda tartışmanın yasaklığını anladık ama meğer daha şiddet bir tehdit varmış bu konuda. İlk defa mı duyuyorsunuz? Şahsen ben de öyle ilk defa duyuyorum. Çünkü bunun Hristiyanlıktan bir şube olduğunu beyan ediyor bu hadis. Yani insanlar eğer kader konusunda tartışıyorlarsa sanki Hristiyanlığın gereği bir işi yapmaya başlamışlar demektir. Bırakın tartışmayı. Sizi ilgilendiren yönü nedir kaderin? İman etmeniz. Neye iman edecektiniz? Allah'ın her şeye gücü yettiğine. Yoksa itirazınız mı var? Her şeyi yaratan Allah. Ama helalı mı yaratır, haramı mı, iyi mi, kötü mü? Ne yapacaktın? Başka bir yaratan mı bulacaktın yoksa? Allah'ın dilemesi vardır, iradesi vardır. Her şeye şamildir. Allah ne dilerse öylece diler, kimseye sorumlu değildir konusunda bir tereddüt mü yaşadın yoksa? Hele ki Allah'ın bilgisine ne dersin? Neyi bilmez ki Allah? Derler ki Allah biliyor önceden. Neyi? Senin ne yapacağını, bugün ne yapacağını. Peki Allah neyi bilmez? Allah her şeyi bilir. İyi de sen Allah'ın senin hakkında ne bildiğini bildin mi? Bilmiyorsun. O zaman kes bu konuyu. Lütfen üzerinde durma diyeceğiz kendimize. 11.853 Enes bildiriyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evin kapısından çıktı, odasına doğru yöneldi. Derken bir topluluğun kader konusunda tartıştıklarını işitti. Allah şöyle şöyle buyurmadı mı? Allah şu ayette şöyle şöyle buyurmadı mı diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odanın kapısını açtı. Sanki yüzünde öfkeden dolayı nar taneleri bitmişti. Buyurdu ki, size bu mu emredildi veya bunun için mi yaratıldınız? Sizden öncekiler de zaten bu gibi şeyler yüzünden helak olmuşlardı. Allah'ın kitabının bir kısmını bir kısmıyla karşılaştırdılar. Allah size bir şey emretti, ona uyun. Size bir şey yasakladı, ondan da sakının. Ondan sonra Mabed el-Cüheni ortaya çıkıncaya kadar insanlar kimsenin kader hakkında konuştuğunu duymadılar. Mabedi ise Haccacı zalim yakalayıp öldürdü. Kader konusunda ilk konuşan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu yasağından sonra ilk konuşan Mabed el-Cüheni'dir. Ne kadar güzel bir tavsiye, ne kadar hoş bir yol gösteri. Allah bize uymak nasip etsin sadece ve kolaylıklar ihsan etsin. Demek sallallahu aleyhi ve sellem şöyle odasına doğru giderken insanların kader konusunda tartıştıklarını görüyor ve de ayetleri birbirleriyle çatıştırmaya çalışıyorlar. Sanki ayetler arası savaş kuruyorlar. Ama ne kadar kötü, ama ne kadar yanlış. Aleyhissalatü vesselam bundan haberdar olunca yüzü sanki kıpkırmızı oluyor öfkeden ve diyor ki, size bu mu emredildi? Bunun için mi yaratıldınız? Allahu Ekber, ne dersiniz? Bunu her konuda soralım kendimize değil mi? Biz bunun için mi yaratıldık? Ya da ne için yaratıldıysak onun için çalışalım. Hani önceki okuduğumuz hadislerde geçiyordu ya, siz ne için yaratıldıysanız o size kolaylaştırılacak. Yani İslam kolaydır, iman kolaydır, cennet yolunda olmak kolaydır, Allah'a ibadet ve itaat kolaydır ve bize bu kolaylaştırılacaktır. Onun dışında ne derdimiz? Biz kul olmaya çalışırsak Allah bize onu kolaylaştıracaktır. Bize bu mu emredildi? Bunun için mi yaratıldık? Sonra bir tehdit. Sizden öncekiler de zaten bu gibi şeyler yüzünden helak olmuşlardı. Yani kendilerine emredilmeyen şeyleri kendilerine görev bildiklerinden, kendilerinin yaratılış gayesinin dışına çıktıklarından dolayı ne kadar kötü. Ve onlar Allah'ın kitabının bir kısmını bir kısmıyla karşılaştırdılar. Ayetleri birbirleriyle savaştırdılar. Ayetleri birbirleriyle vuruşturdular. Ondan dolayı da helak oldular tabii. Allah diyor aleyhissalatü vesselam size bir şey emretti, ona uyun. Size bir şey yasakladı, ondan da sakının. Hepsi bu kadar. Peki ama Allah'ın emrettiğini ben yapamıyorum. Dur orada, yapmaya çalış, yapmaya gayret et, bir niyet besle. İçini ona hazırla, dışını ona hazırla, hepsi o kadar. Ama Allah bir şey yasakladı, sen yani o yasağa uymak konusunda kendini aciz ve zayıf hissediyorsun. Gücün yetmiyor, o yasağı çiğneyeceksin, o yanlışı yapacaksın gibi bir meyil var sürekli. Engel olmaya çalış, gücün yettiği kadar. Düne göre bugün daha iyi ol, geçen haftaya göre bu hafta daha iyi, geçen aya göre, geçen yıla göre şimdi daha iyi olmaya çalış. Hepsi o kadar, gücün yettiği kadar uğraş, yapabileceğin kadarını yap. 11.854 İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu ümmetin işi, müşriklerin çocukları ve kader hakkında konuşmadıkları sürece istikamet üzere veya istikamete yakın bir halde devam eder. Allahu Ekber. Ne dersiniz? Müşriklerin çocukları cennete mi gidecek, cehenneme mi? Yani adam kafir, karısı da kafir, kocası da kafir, çocuk da doğmuş ve küçük olarak ölmüş. Acaba bu çocuk sonunda nereye gidecek? Allah hayrını versin. Bir arkadaşım vardı da, hayat dolu, samimiyet dolu bir arkadaş. Bu tür konular kendisine soruldu mu? Vallahi Allah beni kayıt kabule görevli yazmamış. Kimin nereye gideceğine ben yetkili değilim, onu Allah'a sorsanız bir zahmet diyordu. Öyle değil mi? Yani müşrik çocuklar nereye gidecek? Ne yapacaksın? Eğer o anası ve babası müşrik olan bir çocuk senin ulaşabileceğin bir konumda ve bir durumdaysa, elini uzatınca diyebileceksen, sözünü söyleyince duyurabileceksen, konuştuğunu anlayabileceksen, sen onun neden müşrikçe yaşamasına gönlün razı oldu? Sen ona bak öncelikle. Yani o çocuğa ulaş ve İslam'ı anlat. O çocuğun İslam'la tanışmasını söyle. İslam'la tanıştırmaya gayret et. Kur'an'ı duyur, sünneti duyur. Allah ve peygamberin sözlerini anlama imkanı bul. Onun için böyle bir ortam hazırla. Onun derdi senin derdin bu noktada birleşsin. Sonra artık bir problem olmaz. Bu çocuk nereye gidecek? Bırak Allah nereye isterse oraya gidecektir. Ama sen onun cennete gitmesi için uğraş. Eğer sen oturduğun yerden, o çocuğa hiç gitmeden bu çocuk nereye gidecek diye düşünüyorsan, sanki o çocuğun nereye gideceğine sen baştan karar verdin. Ben bu çocuğa ayet ve hadis götürmeden, bu çocuğa din ve iman tanıtmadan bu çocuk nereye gider? Nereye gidecek? Sen onu anlatmadın ki. Hayır ama daha küçükken öldü, nereye gidecek? Bırak onlar da Allah nereye gönderirse oraya gitsinler. Bundan başka ne söz olur? Fakat bununla ilgili rivayetler var diye başlarsanız eğer, evet o rivayetlere itirazım yok, aynen kabul ediyorum da, bu rivayetler senin ölen bir çocuk için kanaatını belirlerken ölmeyen insanlar için görevini belirlemiyor mu acaba? İşte anlatmak istediğim bu. 11.855 Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kader hakkında konuşmak bu ümmetin şerlerine saklandı. Estağfirullah. Hatta Bezzar şöyle bir ilaveyle rivayet eder. Ahir zamanda çıkacak olan ümmetimin şerlilerine saklandı. Demek ki ümmetin ahir zamanda çıkacak şerlileri olacak. Onlar kader konusunda konuşacaklar. Bu onların özelliği olacak. Kim onlardan olmak isterse onlar da konuşsun. Kim onlardan olmak istemezse üzerinde konuşmasınlar. İmandan başka söz etmesinler. İnansınlar ve imanı gündemde tutsunlar. Hepsi bu kadar. Yani buradaki tehdidi kendimize yönelik önce anlayıp sonra başkalarını uyaralım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, kader hakkında konuşmak ahir zamanda çıkacak olan ümmetimin şerlilerine saklandı. Ben o şerlilerden, o ahir zamanda çıkacak şerli gruptan olmak istemiyorum. Allah'a sığınıyorum. Estağfurullah. 11.856 Ebu Derda'nın bildirdiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete ne ebeveynine saygısızlık eden, ne alkolik, ne de kader inkar eden gider. Bu hadisi Ahmed bin Hanbel rivayet etmiş. Bezzar ise ve ne de yaptığı iyiliği başa kakan ilavesiyle rivayet etmiştir. Buna göre şu dört sınıf özellik ya da bir başka ifadeyle şu dört özelliği şahsında taşıyan insanlar, her biri veya herhangi birini şahsında taşıyanlar cennete giremeyecekler. Ebeveynine saygısızlık edenler, ana babaya karşı Allah'ın istediği gibi davranmayan ya da bu konudaki görevini Allah ve Resulü belirlemeyenler. Bir de müdminül hamr, yani devamlı içki içenler, sanki hep ayyaş, hep alkolik gezenler, hiç kendine gelmeyenler. Üçüncüsü, kaderi inkar edenler, kader konusunda Allah ve Resulünün dediğinin dışına çıkanlar, kendi kendilerine yorum yapanlar, kafalarına göre takılanlar. Dördüncüsü ise yaptığı iyiliği başa kakanlar. Allah korusun. 11.857 İbn-i Ömer der ki, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Bu ümmete şekil ve suretlerin değiştirilmesi cezası verilecektir. Dikkat edin, bu ceza kaderi inkar edenlere ve zındıklara verilecektir. Allah korusun. Yani insanların şekilleri ve suretleri değişecekmiş. Bu onların hani Kur'an'da gördüğümüz gibi domuz ve maymun şekline gelmeleri biçiminde mi ya da bir başka şekil değişikliği mi olduğunu bilmiyorum. Ama demek ki insanlar kaderi inkar ederlerse, kader konusunda inkarcı ve yalancı bir tavra girerlerse o zaman onların şekilleri ve suretleri değişecekmiş. Allah korusun. 11.858 Nafi anlatıyor. Bizler İbni Ömer'in yanında otururken bir adam çıka geldi ve Şam halkından birini kastederek falan zatın sana selamı var dedi. İbni Ömer de şöyle karşılık verdi. Aldığım habere göre o bir bid'at icat etmiş. Dinde olmayan, din eksikmiş gibi onu tamamlamaya ya da dinde fazlalık varmış gibi onu düzeltmeye çalışmış. Bir bid'at icat etmiş. Eğer bu doğru ise sakın kendisine benden selam söyleme. Zira ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Ümmetime şekil ve suretlerin değiştirilmesi cezası verilecek ve kazif suçu yani zina iftirası yayılacaktır. Bu zındıklar ve kaderciler arasında zuhur edecektir. Görüyorsunuz Abdullah İbni Ömer'in şahsiyetini. Adam eğer gerçekten bid'atçıysa, gerçekten İslam'ı eksik ya da fazla görmüş, kendince düzeltmeye çalışmışsa, benden ona selam söyleme diyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.